Evren yaklaşık 13-14 milyar yaşında, Dünya 4,5 milyar yıldır var. Samanyolu galaksisinin içerisinde 150 ila 250 milyar arasında yıldız olduğu tahmin ediliyor. Şu anda dünyada 8 milyara yakın insan yaşıyor. Yapılan projeksiyonlara göre şu ana kadar bu dünyadan 108 milyar Homo sapiens gelmiş, geçmiş. Ortalama ömür şu anda kadınlarda 81, erkeklerde 76 ve biz şimdi sizi bir derin dondurucuya koysak, bir buzluğa yerleştirsek ve bundan 100 yıl sonra hiç böyle daha tazeliğinizi falan kaybetmeden sizi tekrar diriltsek, çözsek, zamanında bu dünyada yaşamış olduğunuza dair ne bir tanık, ne bir iz, ne bir kanıt bulabilirsiniz. Ve bütün bunların farkında olan, bütün bunları bilen insanlar olarak bizler güç bela çıktığımız tatillerde engin denizlere bakarak, uçsuz bucaksız gökyüzüne böyle buğulu gözlerle bakarak kendi kendimize şöyle fısıldıyoruz: bu dünyaya geldiysem bunun muhakkak bir anlamı olmalı. Ya yoksa? Yani gerçekten ya yoksa, yani bu dünyaya sadece bir takım biyolojik süreçlerin sonucu olarak geldiysek ve diğer bütün canlılar gibi hiçbir iz bırakmadan, arkamıza hiçbir şey bırakmadan vakti geldiğinde çekip gideceksek, böyle bir şey mümkün olamaz mı? Yani bir an olsun bunu düşünmek bile niye bizi bu kadar rahatsız ediyor? Niye muhakkak anlam bulmak zorunda hissediyoruz kendimizi? Bugün bu podcast bölümünde birazcık bunlar üzerinde dolanalım istiyorum. Çünkü hepimiz gelip geçici bir ömrün içerisinde olduğumuzun farkındayız. Hepimiz bununla alakalı farklı yöntemlerle mücadele ediyoruz. Az önce ardı ardına sıralamış olduğum bilimsel gerçekleri hepiniz zaten biliyorsunuz. Evren çok büyük, zaman çok hızlı akıyor, insan ömrü bir su damlası bile değil bu koca okyanusta. Ama biz tüm bu yıkıcı gerçeklere rağmen bu hayatta var olmak, ayakta durmakla alakalı bir takım stratejiler geliştiriyoruz. Bütün bu stratejilerin odağında da aslında hayatın anlamını bulmak, var olmamızın gerçek amacını keşfetmek yatıyor. Belki de insan olmak dediğim şey ya da insanlık dediğim şey tam olarak bu arayışla alakalı bir şeydir. Bu podcast bölümünde neden bu anlam ve amaç konusuna taktığımı sizlerle birazcık konuşmak istiyorum. Hayatın anlamı ya da hayatın amacını keşfetmekle alakalı bir ticaretin döndüğünü hissetmeye başladım son zamanlarda. Çünkü herkes özündeki değerleri bulmaya, bu hayattaki varlık amacını sorgulamaya yönelik bir takım mücadelelerin içerisinde ve bize sürekli şu söyleniyor: bu hayattaki amacını bul, var olma nedenini bul ve sahip olduğun bütün kaynaklara eriş bu amacı bulduğunda. Çünkü temel önermesi şu, biliyorsunuz bütün bu hikayenin: eğer anlamını bulursanız bu hayatın, bütün zorluklarla mücadele edecek azmi de bulursunuz, bütün hayallerin peşinden koşacak o enerjiye de sahip olursunuz ve kararlılıkla hayatın zorluklarına karşı ayakta duracak dirayete sahip olursunuz. Ne zaman? Eğer amacınızı bulursanız bu hayattaki. İyi de ya bulamazsak, ya bulamıyorsak, ya da nasıl arancayla alakalı hiç kimse tam olarak net bir yöntem önermiyorsa ne yapacağız? Gerçekten hayatımızın belki de o kadar önemsenecek müthiş bir anlamı olmayabilir ya da biz bulamıyor olabiliriz. Eğer böyle bir anlam bulamıyorsak bunun iki tane nedeni olabilir. Ya biz bulmayı bilmiyoruzdur, bir yerlerde bir anlam gizlidir ve onu keşfedemiyoruzdur. Ya da gerçekten de böyle bir anlam hiç var olmamıştır belki de. Ben muhakkak varlığımın bir anlamı olmalı, muhakkak bunların, bütün bunların bir nedeni olmalı şeklindeki bir önermenin biraz egosantrik bir önerme, kendimi çok merkeze koyan bir önerme olduğunu düşünüyorum. Şimdi tarafsız gözle bir bakın Allah aşkına, milyar yıllık evren yolculuğu içerisinde ya da insanoğlunun 50-100 bin yıllık serüveni içerisinde benim varlığımla yokluğum arasında geçiveren sürenin insan uygarlığına nasıl bir etkisi olabilir geçtim evreni? Bu bizim bilmediğimiz, farkında olmadığımız bir şey mi değil, hepimiz bunun farkındayız ama yokmuş gibi davranmak, bunun etrafından dolanmak, bu gerçeğe gözlerimizi kapatmak sanki işimize geliyor. Bu podcast kaydının sonunda söylemeyi planladığım şeyi şimdi söyleyeyim ve bunun rahatlığını yaşayayım. Belki de ihtiyaç duyduğumuz özgürlük, ihtiyaç duyduğumuz mutluluk ve enerji bütün bu anlamsızlığı kabullenmekte gizlidir. Yani sürekli anlam bulma mücadelesi içerisinde kaygı ve endişe nöbetleriyle böyle hayatı tüketmektense bütün bu hikayenin aslında özünde anlamsız bir şey olduğunu kabul edip burada kendimize bir özgürlük alanı yaratabiliriz. Belki bu haliyle egomuz da tatmin olur. Şimdi egodan bahsetmişken tabii Freud'a atıfta bulunmamak olmaz. Freud biliyorsunuz insan zihninin varlığını 3 tane temel kompartıman, 3 tane temel katmana ayırıyor ve birinci kompartımana id'i yerleştiriyor. İd'in amacı ne? Var olma amacı ne? Onun amacı ne? Haz duymak, hazın peşinde koşmak. Süperegonun, yani 3. kompartımanı sıçradım şimdi. Süperegonun amacı ise uyumlanmak, onaylanmak, uyum sağlamak. Ego ise bu iki kompartıman arasında gidip gelen bir varlık. İt diyor ki abi hadi gel eğlenelim birazcık hazlarımızın peşinden, en temel dürtülerimizin peşinden koşalım. Süperego diyor ki çocuklar saçmalamayın ya, bakın bir gören olur, böyle herkesin içerisinde olmaz bu işler diyor. Ego da bir o yanda bir bu yanda ortayı bulmaya çalışıyor. Ve ego doğru yolu bulmaya çalışırken aslında yolunu tümden kaybediyor belki de. Ve egonun bu yol arayışı hepimizi farklı farklı noktalara sürüklüyor. Kimimiz böyle bir çatışma hiç yokmuş gibi günlük hazların, günlük eğlencelerin peşinden koşuyor olabiliriz. Kimimiz belki radikal bir takım dini ya da siyasi grupların içerisinde kendi benliğini öğütmeye çalışıyor olabilir. Kimisi hayatına katabildiği kadar çok insan katıp egonun da, idin de, süper egonun da sesini bastırmaya çalışıyor olabilir. Kimisi de Allah'ım bu dünyada ben tam olarak ne istiyorum, tam olarak niye geldim acaba, nasıl tam ve bütün olacağım diye tılsımlı kitaplarda, büyülü yöntemlerde, sihirli metodolojilerde doğru yolunu bulmaya çalışıyor olabilir. İnsanın kendi varlığıyla alakalı bu tuhaf çatışması, bu tuhaf kavgası muhtemelen çok önceki asırlara, çağlara yansıyor. Ama bugün yaşadığımız çağla alakalı bazı gerçekler var ki bu tartışmayı, yani insanın kendi varlığıyla alakalı, kendi anlamıyla alakalı tartışmasını daha da katlanılmaz, daha da çekilmez hale getiriyor. Günümüzde ben iki tane önemli çelişki, iki tane önemli çatışma olduğunu düşünüyorum hepimizi zorlayan. Bunlardan bir tanesi sanıyorum insanlık tarihinde ilk defa fizyolojik varlığımızı devam ettirecek kaynaklara ulaşmak bu kadar kolay. Yani açlıktan ölmemek için, susuzluktan kırılmamak için ya da salgın hastalıklarda yitip gitmemek için inanılmaz şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Çok az çaba sarf ederek gerekli proteine, gerekli karbonhidrata ya da gerekli hijyen koşullarına ulaşma şansımız var çünkü. Hatta öyle bir dönemdeyiz ki insanlık tarihinde ilk defa obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısını geçti. Ha tabii ki de dünyada halen yoksulluk var, inanılmaz koşullarda yaşayan milyarlarca yoksul var bu gezegenin üzerinde ama tarihsel gelişimine baktığımızda koşullarımız hiç de fena değil. Yaşadığımız dönemle alakalı iki temel çelişki var demiştim. Bu temel çelişkilerinden bir tanesi şu ki tarihte hiçbir zaman sahip olduklarımızla sahip olmayı istediklerimiz arasındaki makas bu kadar açılmamıştı. Çok daha fazla şeye sahibiz artık bir Homo sapiens olarak ama sahip olmayı istediklerimiz bundan çok daha fazlası. Bu makas açıldıkça endişemiz, kaygımız, yetersizlik duygumuz ve mutsuzluğumuz artıyor. Ve anlamı ne bütün bu gap'in, bu aradaki boşluğun diye sorgulamaya çalışıyoruz. Bir diğer önemli çelişki ise bence burası daha da önemli. İki tane temel aslında mesajı var yaşadığımız sistemin kulaklarımıza fısıldadığı. Bu mesajlardan bir tanesi şu. Bu hayatta ayakta kalmak istiyorsan, başarılı olmak istiyorsan bireysel başarıların peşinden koşmak zorundasın. Her zaman kuyruğu dik tutmalısın. Rakiplerini yenmelisin. Akıllı olmalısın, zeki olmalısın, çalışkan olmalısın, para biriktirmelisin vesaire vesaire. Kulağımıza sürekli bu bireysellik vurgusu yapılıyor. Eskiden bunu birazcık din törpülüyordu, dinler törpülüyordu ama dinlerin de bu konudaki ikna ediciliği azaldığı için hepimizin kulağına sabah akşam bu mesaj fısıldanıyor. Dinler de hatta zaman içerisinde birazcık daha böyle girişimcilik özellikleri de kazanmaya başladığı için bireysellikle din kolay kolay kol kola girebiliyor. Çok radikal akımları dışarıda bırakırsak. Ama aynı sistemin bize fısıldadığı bir mesaj daha var. Çok ilginç. O da etkileşimin her geçen gün arttığını fısıldıyor. Hiç olmadığımız kadar birbirimizle iletişim, etkileşim halindeyiz. Hiç olmadığımız kadar görünür durumdayız ve birbirimizden haberdarız. Yani ben bundan 2 asır önce İzmir'in herhangi bir köyünde tarımla uğraşan biri olsaydım, siz de Sivas'ın herhangi bir köyünde tarımla uğraşan biri olsaydınız, onlarca yıl boyunca, hatta asırlar boyunca sizin ailenizle benim ailemin birbirleriyle etkileşme ihtimali neredeyse hiç yoktu. Belki bir savaş meydanında, o da belki. İnsanlık tarihinde hiç olmadığı kadar yalnızız. Hiç olmadığımız kadar bireysellik pompalanıyor kulaklarımıza. Ve hiç olmadığımız kadar da sosyal her tarafımızda vıcık vıcık insanlar var. Her şeylerini görüyoruz, her şeylerini biliyoruz. Bütün bu çatışmanın içerisinde bireysel hedeflere mi odaklanacağız yoksa toplum tarafından onaylanmaya mı yükleneceğiz? Bu önemli bir çelişki ve hayat anlamımızı ararken yolumuza bir takım engeller çıkartıyor. Buradaki temel engel nedir? Aslında biz bu hayatta mutlu olmayı genelde bir takım hedeflere ulaşmakla ilişkilendiriyoruz. Genelde mutluluğu böyle tarif etmeyi seviyoruz. Ya edelim, böyle tarif edelim, bunda bir sıkıntı yok. Ama sorun şu ki kurduğumuz hayallerin ya da peşinden koştuğumuz hayallerin hangisi bizimle alakalı, hangisi ait olmaya, onaylanmaya çalıştığımız çevreyle alakalı. Ve bunu birbirinden ayırmak, bunu ayrıştırmak bir hayli güç. Tabii bir yandan da şunu kabul etmek gerekiyor. Hayatın anlamını sorgulamak bu yüzyıla özgü falan bir şey değil. Felsefe dediğiniz şeyin tarihi zaten hayatın, varlığın anlamını araştırmakla başlıyor. Yeni olan şey bugün artık birçok insanın bunu düşünecek vakti var. Benim bir anlamım var mı? Var olmamın bir anlamı var mı? Ayrı bir soru. Ama bir de şunu düşünelim. Anlamı aramanın, anlam peşinde koşmanın bir anlamı var mı? Motivasyon alanındaki ana akım yazarlardan sayılabilecek Daniel Pink, Drive adlı kitabında diyor ki amaç insanlara yaşam enerjisi verir ve amacı olan insanlar bu hayatta zorlukların üstesinden daha iyi gelir. Mihail Csikszentmihalyi de diyor ki kendinden sonra var olacak bir şeyler yapma motivasyonuna olan insanlar her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorlar. Rochester Üniversitesi'nde yapılan bir deney var bununla alakalı. Denekleri iki gruba ayırıyorlar. Bu hayatta bir takım böyle önemli hedefleri olan insanlara katkı sunmak, geleceğe iz bırakmak gibi önemli hedefleri olan insanlarla işte daha fazla kar, daha fazla para, daha fazla kariyer olanakları gibi hedefler olan insanları iki gruba ayırıyorlar. Ve yapılan testlerde, deneylerde gözüküyor ki hayata dair daha büyük amaçları olan, diğerlerine katkı sunmak gibi, topluma değer katmak gibi daha yüce amaçları olan insanların daha mutlu oldukları, daha böyle kendisiyle alakalı hedefleri olan insanların ise mutluluğu daha az deneyimledikleri ortaya çıkıyor. Bunu da araştırmacılar şuna bağlıyor. Eğer hevesleriniz, motivasyonlarınız içselse, yani içsel hevesleriniz varsa bu hayatta daha fazla tatmini deneyimlersiniz. Hedefleriniz dışsal ise, yani harici hedefleriniz var ise mutluluğu deneyimleme şansınız daha azdır. Bu deneklere çünkü şu soruyu soruyorlar. Üniversite yılları ile şu andaki halinizi düşündüğünüzde mutluluğunuz nasıl değişmiştir diye. Daha yüce hedefleri olan insanlar diyorlar ki benim mutluluğum aynen üniversitedeki gibi ya da daha da arttı, artık daha güzel bir hayat yaşadığımı fark ediyorum. Diğer türlü hedeflere sahip olan insanlara ise, yani para, pul, şöhret peşinde koşan insanlara da sorduklarında ya üniversitedeki kadar mutluyum diyorlar ya da üniversite yıllarını daha mutlu hatırlıyorlar. Tabii bunu gecenin yarısında boş bir duvara bakarak mikrofona söylemek kolay. Yani işte içsel hevesler bizi mutlu eder, dışsallar o kadar mutlu etmez demek kolay ama yani içsellerle dışsalları nasıl ayıracağız birbirinden, nasıl ayıklayacağız bunları? Bununla alakalı benim de bir cevabım yok. Mutluluğu biz genelde bir hedefe ulaşmak ya da koyduğumuz bir şeyi başarmakla ilişkilendirerek anlatmayı seviyoruz. Dilimiz buna çok yatkın ve diyoruz ki ben nasıl mutlu olurum diye soran birine ya şükret diyoruz ya da diyoruz ki bir hedef koy kendine hocam, o hedefe ulaştığında da mutluluğu deneyimle, kendini takdir et, tebrik et, ne yaparsan yap. Mutluluk hedeftir diyoruz, hedefe varınca mutlu oluruz diyoruz. Sonra kendimize bir takım hedefler koyuyoruz ve bu hedefler uğruna yıllarca çalışıyoruz, hedefe ulaşıyoruz, mutluluğu bir hafta sürmüyor. Şimdi hedefler üzerinden mutluluğu tarif etmenin böyle bir zorluğu var. Bir de mutluluğu bir hedefe ulaşmaya tahvil ettiğiniz zaman o hedefe ulaşana kadar da mutsuz olmayı garantilemiş oluyorsunuz. Yani kendi kendinize bu hedefe ulaşana kadar mutlu olmak bana haram diye söz vermiş oluyorsunuz. Ve kafanızda artık o noktadan sonra sadece bir soru dolanıyor. Ben o hedefe nasıl ulaşırım? Ben o hedefe nasıl ulaşırım da mutlu olurum? Aslında çoğu kez sormamız gereken doğru soru ama bunun için zaman ayırmıyoruz maalesef. Bu hedef benim için doğru bir hedef mi? Ben doğru şeyin peşinde mi koşuyorum? Sorusu aslında sorulmalı. Soruyor muyuz? Hayır. Nasıl ulaşacağım acaba o hedefe? Şöyle mi gitsem, böyle mi gitsem, şunu mu ekart etsem, şöyle mi dolansam diye bunlarla, bu tilkilerle geçiyor ömrümüz. Yani bunu bir maraton, bir yarış gibi düşünün. Finish çizgisine ulaştığımda ben mutlu olacağım derseniz eğer, yani yolun kendisinden keyif almazsanız finish çizgisine kadar mutlu olmamayı garanti etmiş olursunuz. Finish demişken bu arada finish'in latince'de iki tane anlamı varmış. Bunlardan bir tanesi ulaşılacak hedef demekmiş finish. Bir diğer anlamı da son demekmiş. Şimdi mutluluğu finish çizgisine varmak olarak ifade ettiğimizde sonu olan bir şeyden, biten bir şeyden medet umduğumuz anlamına geliyor. Mutlulukla alakalı tariflerimiz bazen böyle oluyor. Çünkü böyle bir donukluk, böyle bir aksiyon halinde olmama, kusursuz bir denge hali gibi oluyor mutluluk tariflerimiz. Ben bunu birazcık Hollywood filmlerinin böyle final sahnesine benzetiyorum. İşte esas olan bütün kötüleri yenmiştir, hoplamıştır, zıplamıştır, 3 kurşun yemiştir, bombanın doğru kablosunu son anda kesmiştir, gökdelenden düşecek gibi olmuştur, düşmemiştir, yaralanmıştır. Sonra kötü adamları yener, sonra esas kadın gelir, öpüşürler, koklaşırlar ve gün batımına doğru birbirlerine sarılarak romantik bir şekilde uzaklaşırlar ve biz o an için o defteri kapatırız. Yani bunlar birbirleriyle anlaşacaklar mı acaba? Bu ilişki nereye gidiyor? Çocuk uçarı bir şey, kadının düzenli bir işi yok. Bunlar nasıl geçinecekler? New Orleans'ta mı yaşayacaklar? New York'ta mı yaşayacaklar falan? Bunlarla hiç ilgilenmeyiz. Mutluluk dediğim zaman öyle bir donuk bir resim gelir aklımıza. Buna biyologlar galiba homeostazi diyorlar. Yani hücrenin denge halinde olma durumu. Dışarıda ne olursa olsun hücrenin kendini adapte edebilme becerisi böyle durma anı yani. Böyle dengede kalma anı. Ama hayatımız nadiren dengede kalır. Nadiren böyle sessiz, sakin, dengede mutluluk anları deneyimleriz. Çok nadir olur bunlar. O nedenle mutluluğu bir finish çizgisi yerine o koşunun kendisi, o koşmanın kendisi olarak yorumlamak belki de daha doğru olabilir. Rollo May Kendini Arayan İnsan kitabında bu podcast kaydı boyunca habire tarif etmeye çalıştığımız şeyi bir tanecik kelimeyle aslında güzelce ifade etmiş. O kelime de boşluk. Varoluşsal boşluk. Yani bu dünyaya neden geldiğimiz sorusuna veremediğimiz cevaptan kaynaklanan boşluk. Üniversite öğrencileriyle bir araştırma yapıyorlar. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da varoluşsal boşluğu hissediyorlar mı, hissetmiyorlar mı diye. Amerika'daki öğrencilerin %60'ı, Avrupa'daki öğrencilerin de %25'i varoluşsal boşluk hissettiklerini söylüyorlar. Düşünün ki bu çocuklar daha iş hayatına atılmamışlar. Ya bu acaba aradığım iş mi? Ya bu şirkette ben acaba mutlu muyum diye o ilk sıkıntılarını bile henüz yaşamamışlar. Şimdiden %60'ı varoluşsal boşluk yaşıyor. Evren hiçbir boşluğu affetmiyor. O boşluk muhakkak bir şeylerle dolduruluyor. Bu bazen alkol olabiliyor, bazen fiziksel haz olabiliyor, ne bileyim aşırı yemek olabilir, cinsellik olabilir, bazen uyuşturucu olabiliyor, bazen Instagram'da 100 like almak için story üstüne story atmak olabiliyor, bazen de ne bileyim işte Osmanlı Tuğralı çıkartmayı arabanın arkasına yapıştırıp gezmek olabiliyor. Yani olmayan bir imparatorluğun vatandaşı gibi hissedip kendini değerli hissetmek olabiliyor. Herkes bir yöntem, bir yol bulmaya çalışıyor o varoluşsal boşluğu doldurmak için. Kan değeriniz düşerse, kalbiniz teklerse, tansiyonunuz yükselirse, böbrekleriniz iflas ederse, eklemleriniz kireçlenir, beyninize de bir ur yerleşirse biz bu sorunu çözebiliriz. Bunu çözecek teknolojilerimiz var. Sizi yaşatacak bütün olanaklara sahibiz. Ancak uğrunda yaşayacak bir şeyler bulma konusunda yalnızsınız sevgili baylar bayanlar. Bu bizim kendi içsel yolculuğumuz. Alain de Botton Statü Endişesi kitabında saygı eşittir başarı bölü beklenti diyor insanın kendine saygısını anlatırken. Başarı bölü beklenti. Kendimize duyacağımız saygıyı, hayatımıza biçeceğimiz değeri başarılarımız ve beklentilerimiz etkiliyor. Şimdiye kadar başarıyı nasıl artırabiliriz, başarıyı nasıl büyütebiliriz ile alakalı çok kafa yorduk, çok şey okuduk, çok şey dinledik. Ama beklentiyi düşürmekle alakalı düşünecek fazla zamanımız olmadı. Bu dünyanın gidişi, ekonomilerin haleti, ruhiyesi, şirketlerin seyri birazcık beklenti nasıl düşürülür üzerine de odaklanmamız gerektiriyor sanki. Daha az kıyafet, daha az kaliteli yiyecekler, daha kısa tatiller ve belki de birazcık daha az anlam. Hadi biraz toparlayalım. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde ölme ihtimaliniz bütün hayallerinize ulaşma ihtimalinizden daha yüksek. Çok önemli yeteneklere sahip değilsiniz ya da siyasette çok önemli yerlere gelmek gibi bir hedefiniz yoksa bir asır sonra bu dünyada sizi hatırlayan kimse kalmayacak. Ve hadi itiraf edelim, bu dünyaya hiç gelmemiş olsaydınız bu dünya 3 aşağı 5 yukarı yine böyle bir dünya olurdu. Bütün bu gerçekleri kulaklarımızı tıkamak, bunlar yokmuş gibi davranmak zorunda değiliz. Aksine bunları kabullenmek, zor zamanlarımızı bunları hatırlamak belki de bizi daha fazla özgürleştirir ve güçlendirir. Hepimize uzun ve güzel bir ömür diliyorum. Hayat her şeye rağmen gündüzüyle, gecesiyle, baharıyla, kışıyla, sevgisiyle, nefretiyle, yalnızlığıyla, kalabalıklığıyla güzel, yaşamaya değer, küçük mutluluklarla bezeli, başarıyı artıramıyorsak beklentiyi küçültelim, anlamı bulamıyorsak anlamsızlığı sahiplenelim. Kendinize iyi bakın sevgiler.